5. ayrım. Sayfa 120. Belki minnet duymalıyım. Arda'yı fark etmişe benzemiyordu. Merdivenlerin ışığı odayı aydınlatıyor, Ali'nin gölgesi duvardaki Cedi Şövalyesi posterlerini örtüyordu. Ali o an merhamet etmek istediği son kişiydi. Ama arkasını dönüp gidemedi. Bir adım atıp odaya da giremedi. Bir güç onu eşiğe mıhlamış, duyacaklarını katlanmaya zorluyordu. Meraktan çok varlığını hatırlatmak için sordu. Ne oldu burada? Sen yoktun. Emrah zaten yoktu. Ben de olmaktan vazgeçmek üzereydim. Keşke şu kılıç gerçek olsa da onunla canımı alsam diye inleşiyordum. Çektiğim acıdan tiksiniyordum. Acizimi hatırlatıyordu. Hem bana bu acıyı veren aklımdan hem de deliremediğim için kendimden nefret ediyordum. Gittim ilaç kutusunu aldım. Bu iş artık bitsin diye. Sen değil ama Emrah beni özlüyordu. Arda'nın içindeki kaçıp gitme arzusu daha da arttı. Aynı anda onu eşiğe mıhlayan güç bunu algılamış gibi daha da yoğunlaştı. Bu sefer Ali'yi bırakmasına izin verilmeyecekti. Bu haksızlık diye geçirdi aklından. Böyle bir şey yaşamaya hazır değilim. Beni böyle cezalandıramaz. Ali bıraktı ağıt yakanlar misali sallanmayı. Başını eğip ışın kılıcına baktı. İlaçların birazını yutmuştum ki onu hissettim. Tam şimdi durduğun yerde. Gölgesinin ağırlığıyla ezildim. Korktum başımı çevirmeye. Azrail Aleyhisselam sandım. Ne tuhaf. İnsan canından vazgeçmişken bile can vermekten korkabiliyor. Güldü kendi kendine. Emrah'ı neşelendirmek için yaptığı gibi zoraki gülüyordu. Gölge bana, korkma oğlum, dedi. Canını alacak değilim. Ya ne yapacaksın diye sordum. Sana bir şey soracağım, dedi. Ben Azrail Aleyhisselam değilim. Meleklerin işine karışılmaz. Arda gözlerini kısmış, onun delirip delirmediğini anlamaya çalışıyordu. Oysa yavaş yavaş sakinleşiyordu Ali. Konuşması gitgide ahenk kazanıyordu. Bir cesaret dönüp baktım kapıya. Elinde kılıcıyla, kır sakallı bir adam. Başında sarığı, üstünde çöl giysileri, göğsünde bir yara. Kim olduğunu sordum. Esedullah olduğunu söyledi. Anlamadığımı görünce, ben Allah'ın aslanıyım be oğlum, dedi. Ali yutkundu. Sonra devam etti konuşmaya. Hamza'yı da mı duymadın diye gürledi. O zaman kim olduğunu anladım. Çocukken Çağrı filmini her seyredişimde Vahşi bu sefer Hamza'yı öldürmesin diye dua ederdim. Karşımdaki adamsa Anthony Quinn'e benzemiyordu. Ama daha güzeldi. Sakalını sıvazlayarak elimdeki ışın kılıcına bakıyordu. Sen bir zamanlar benim için dua eden çocuk değil misin diye sordu. Öyle olduğunu söyledim. Ama dualarımın kabul olmadığını sanıyordum. Filmi ne zaman seyretsem Vahşi'nin mızrağı Hamza'nın göğsüne yine saplanıyordu böyle. Ali oyuncak ışın kılıcını çevirip göğsüne bastırdı. Bana yanılıyor olduğumu söyledi. Duam kabul olmuştu. Ahmaklığın alemi yoktu. Bu zavallı hali bırakıp ayağa kalkmam ve savaşmam gerekiyordu. Neyle savaşmam? Neyle olacak, kendimle? Sonra Emrah'ın duvara astığı Cedi Şövalyesi resimlerine bakıp güldü. Onların düsturunu biliyor muyum diye sordu. Düsturdan falan haberim olmadığını söyledim. O zaman dedi ki, hissiyat değil, huzur vardır. Cehalet değil, ilim vardır. İhtiras değil, sükunet vardır. Kaos değil, ahenk vardır. Ölüm değil, muhyi vardır. Bunları aklına koy. Gözlerini açtığında güneş doğmuş olacak. Bu bir rüya, dedi Arda. Ne olmuş? Yani Allah'ın aslanı karşına çocuk filmindeki şövalyelerin yemininden bahsetmek için mi çıktı? Yaradan herkes de anlayacağı dilden konuşur. Bunu Kur'an okuyan herkes bilir. Beni kurtarmanın kestirme yolu Emrah'ın kahramanlarından bahsetmekti. Yoksa koskoca Hazreti Hamza niye böyle yapsın? Hazreti Hamza seni niye kurtarsın? Dedi Arda kuşkuyla. Küçükken onun için dua ettiğimden. Vahşi'nin mızrağı bir seferlik ıska geçsin diye çocuk aklımla yakardığımdan. Arda'nın aklına Ali'nin geçmişiyle ilgili bir şey geldi. Annesiyle babası siyasi nedenle cezaevindeyken 10 ile 13 yaşları arasında Yalova'da dedesinin yanında kalmıştı. Tuhafiyecilik yapan dedesinin dindarlığından bahsederdi ne zaman konu açılsa. Kocasıyla ilgili bu detayın üzerinde daha önce hiç durmamıştı. Oysa yaşadıkları anın tohumu o günlerde saklıydı. Ailesini özleyen, yalnız bir çocuğun kalbine girip orada yıllarca sabırla beklemişti Hamza. Sana yaşadığım depremden değil, Sadece ilk sarsıntıdan bahsediyorum diye mırıldandı Ali. O gün Kur'an okumaya başladım ve anladım ki bilinçaltımda kırılmak üzere olan bir fay hattı var. Korkunç bir savaş beni bekliyor. Ondan sağ çıkacak gücüm olduğundan hiç emin değildim. Sadece Allah'a sığınıp savaşmam gerekiyordu. Düşman kendi nefsimdi. İnancımdan başka ışın kılıcı yoktu. Kazandın mı sonunda? Hayır dedi Ali kederle. Aslına bakarsan hala savaşıyorum. İçim savaş meydanı gibi ölülerle dolu. Kendi ölülerimle. Zayiat her geçen gün artıyor. Ama pes etmiş değilim. Arda umutsuzluğa kapılmıştı. Bu durumdaki birinden neyin hesabını soracaktı? Hangi hakla soracaktı? Üstelik olanların nedeni onu kaderine terk edip giden kendisiydi. Savaş yorgunu Ali'nin gerçeği sakladığı kadınlara itirafta bulunacak hali yoktu. Kalan mecalini içindeki tufanı belli etmemeye harcadığından vefalı dostu Hamza'yı gururlandıracak bir savaşçı da olamıyordu. Bu kısır döngüyü bitiriyordu onu. Seni bırakmamalıydım dedi Arda. Alıp başımı Eskişehir'e gitmem yanlıştı. Özür dilerim. Ali başını çevirdi. Konuşmanın başından beri ilk kez baktı Arda'ya. Bunu söylemek bize düşmez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu da her zaman önceden bilemeyiz. Gitmeseydin kendimi bulamazdım. Belki de sana minnet duymalıyım. Şimdi buldun mu kendini? Bazen çok yaklaşıyorum. Kim olduğumu anladığımı sanıyorum. Sonra bir de bakıyorum, dalgalarla yine uzağa sürüklenmişim. Ama savaşımın asıl nedeni bu değil. Asıl neden başka. Birden sustu. Arda'nın sormasını bekledi. Oysa Arda sessizdi. Orada değilmiş gibiydi. Kapının pervazına yaslanmış, merdivenlere bakıyordu. Hazreti Hamza dedi ki, "Sen hak yolunda yürüdüğün sürece oğlum burada bana emanettir. Ona kılıç kullanmayı da, at binmeyi de, pehlivanlığı da öğretirim. Yeter ki vazgeçme. Anlıyor musun?" "Evet," dedi Arda. "Emrah'ın onun yanında kalması için her şeyi yaparım. Her şeye son verir, her şeye yeniden başlarım. Yeter ki oğlumun eli onun elinde olsun. Allah'ın rahmeti ikisinin de üzerine olsun." Ait olmadığın sularda yüzmeye çalışıyorsun. Huri olarak gittiği son buluşmaya dünyayı da götürdü Arda. Yanında çocuk olursa geçen seferki garip davranışını daha kolay affettireceğini umuyordu. Gönül'le henüz konuşamamış olduğu şeyler vardı. Bazı şeyleri çözmeden onunla iletişimi koparmak istemiyordu. Evden çıkmadan dünyayı karşısına alıp rolünü anlattı. Çocuk adının Neşe olduğunu, Gönül'ün yanında Arda'nın kızıymış gibi davranacağını anladı. Oyunu eğlenceli bulduğundan sorgulamadı da. Ama Ali'den neden bahsetmemesi gerektiğini kavrayamıyordu. "Ali'yi tanımak yanlış bir şey mi?" diye sordu, dudaklarını büzerek. "Hayır tatlım, tabii ki değil. O zaman niye saklıyoruz?" "Senden saklamanı istemiyorum. Sadece söylememize gerek yok diyorum. Bu arkadaşımın aklını karıştırabilir." "Aklı çabuk karışıyor öyleyse." "Biraz. Hem isimlerimizi değiştirdiğimize göre bazı şeyleri saklamamız da normal. Anlıyor musun beni?" "Hayır tabii ki, bence çok saçma." "Bak tatlım," dedi dünyayı kucağına alıp. "Bugün yardıma ihtiyacım var. Bana ancak bu şekilde yardım edebilirsin. Eğer istediklerimi yaparsan zamanı gelince her şeyi anlatacağıma söz veriyorum. Anlaştık mı?" "Öyle olsun," dedi dünya. Plan Gönül'ün üzerinde Arda'nın umduğu etkiyi yaptı. Genç kız dünyayı görünce sevindi. Ona sağlığının nasıl olduğunu sordu. Masalını yok olmaktan kurtardığı için teşekkür etti. Nereden aklına geldi okuduktan sonra kopya çıkarmak? Dünya bu soruya hazırlıksızdı. Kaygılı gözlerle Arda'ya baktı. Arda gülümseyerek, "Neşe sevdiği masalları defterine kopyalamaya bayılır," dedi. "Bu pek çok yazarın çocukken sahip olduğu bir alışkanlık." "İlginçmiş," dedi Gönül. "Daha önce hiç duymamıştım." "Kopyalamak bir çeşit yazarlık belirtisi. Tabii bu her şeyi kopyaladığı anlamına gelmez. Sadece sevdiği şeyleri." "Beğenmene çok sevindim Neşe." "Rica ederim," dedi birkaç saatliğine Neşe olmayı dert etmeyen dünya. "Bence güzeldi." Pierre Loti kahvesinde Haliç'e bakan bir masadaydılar. Güneş bulutlara girip çıktıkça suyun rengi değişiyor, bakanlara her yarım saatte yeni bir serap sunuyordu. Denize doğru kademeler halinde inen ağaçlarda geçmiş yüzyıllardan fısıltılar vardı. Dünya limonatasını bitirip kedilerle oynamaya gittiğinde Arda rahatlamıştı biraz. Gönül'e gülümseyip, "O gün evinden apar topar çıktığım için özür dilerim," dedi. "İnşallah yanlış anlamamışsındır." "Şaşırmadığımı söyleyemem Huriye abla. Ama sonradan düşününce size hak verdim. İnsanın evladı her şeyden önemlidir. Hem aslını isterseniz pek bir şey de kaçırmadınız. Neden? Ali çekilecek gibi değildi. Onu hiç öyle görmemiştim. Ne oldu? Başta her şey iyiydi. Kucaklaştık, sohbet ettik. Ama sonradan bir sıkıntısı olduğunu fark ettim. Sordum ama doğru düzgün cevap vermedi. Bir şeyleri saklıyormuş gibiydi. Üsteleyince de garip davranmaya başladı. Birden kabalaştı. Hayatta benim kafamın almayacağı şeyler olduğunu söyledi. Kendimi çok kötü hissettim. Evet, o hissi bilirim ben, dedi Arda. Ertuğrul'un dayısının cenazesinden sonra yaşadıklarını hatırlayıp. İyi ama neden böyle oldu Huriye abla? Ben ona ne yaptım ki? Erkeklerin saçmalaması için ille de bir şey yapmış olmamız gerekmez. Ne zaman özgüvenlerini kaybedeceklerini ve bunun acısını senden çıkaracaklarını asla bilemezsin. Yaşamış gibi konuşuyorsunuz. Dediğim gibi, kurbağayı öpüp prense dönüştürmekle iş bitmiyor. Hatta tam tersine dertler yeni başlamış oluyor. Bazı adamlar ilk fırsatta tekrar kurbağa haline geliyorlar. Hiç böyle düşünmemiştim. Üstelik yine prens olsunlar diye bu sefer iki kez öpmen gerekiyor. Her seferinde öpücüğün etkisi azalıyor yani. Bağışıklık kazanıyorlar. Neden böyle oluyor peki? Çünkü tatlım, galiba alışıyorlar. Alışıyorlar mı? Aynen. Hiç ummadığın adamların bile bir alışma tarzı olabiliyor. Nedenini sorma, ben de bilmiyorum. Ben sizin kadar deneyimli değilim, dedi Gönül. Yani sizin bildiklerinizi bilseydim belki daha kolay idare ederdim. Şimdi edemiyor musun? Maalesef. Ona ne istediğine karar verene kadar görüşmek istemediğimi söyledim. Bunu yaptığım için hala acı çekiyorum. Ali'nin başındaki kara bulutların nedeni anlaşılmıştı. İlişkileri Arda'nın beklediğinden bile önce çıkmaza girmişti. Üstelik çözümü kolay görünmüyordu. Bunun Arda'yı mutlu etmesi gerekirdi ama nedense etmiyordu. Karşısındaki genç için üzülüyordu sadece. Gönül duygu kuyularında merdivensizdi. Arda'nın bir zamanlar Ertuğrul yüzünden olduğu gibi. Kahvenin çıkışında bir adamla karşılaştılar. Gönül'ün yüz ifadesinden kızın bu tesadüfe sevinmediğini anladı Arda. Seyrek sakallı, yakışıklı bir gençti. Arda ile dünya orada değilmiş gibi davranıyordu. Selam Gönül, dedi adam. Gönül, merhaba Selim, dedi gergin bir sesle. Hayrola? Konuşmamız lazım. Kusura bakma, gitmem gerekiyor. Arda, Gönül ve Dünya yürümeye devam ettiler. 10-15 metre uzaklaşmışlardı ki adamın sesi duyuldu. Ait olmadığın sularda yüzmeye çalışıyorsun Gönül. Öyle insanlardan sana hayır gelmez. Gönül kıpkırmızı kesildi. Gözlerinde hem utanç hem de öfke vardı. Birkaç metre önündeki kaplana bakıyordu sanki. Siz gidin Huriye abla, dedi. Bu işi halletmem gerekiyor. Sonra döndü. Genç adama doğru yürüdü. Arabaya binmeden baktı Arda. Gönül kaşlarını çatmış konuşuyor, adam başını eğmiş dinliyordu. Söylenenleri duymasa da tatsız bir sahne yaşandığı belliydi. Aynı kocaman gözlerle. Bugün dünyanın babaannesi aradı, dedi Ali. Kadının telefonlarını açmıyor musun? Dünya yeni uyumuştu. Salondaki Zerrin Tekindor tablosunun önünde karşılıklı duruyorlardı. Kahverenginin tonlarıyla dolu tablodaki koca gözlü kadın endişeyle bakıyordu ikisine. Yıldız teyzenin telefonlarını açmıyor değildi Arda. Sadece geri aramayı unutmuştu. Cevabı duyunca Ali'nin yüzündeki ifade değişiverdi. Sorumsuzca davranıyorsun. Kadın seni dün 3 kez aramış. Hepsini mi unuttun? Arda'nın sesinde söylenmeyen şeylerin kızgınlığı vardı. Evet Ali, hepsini unuttum. İstersen Hazreti Hamza'ya sor. Sana bu çocuğa bağlanmaman gerektiğini en başından söyledim. Sonunda kendin zarar göreceksin. Nasıl görecekmişim zarar? Er ya da geç ondan ayrılmak zorunda kalacaksın. Ne kadar geç olursa o kadar acı verici olacak. Tamam işte, o zaman ayrılmayalım. Nasıl yani? Konuşalım Ertuğrul'un annesiyle. Dünya burada bizimle yaşasın. Çocuklu hayata yabancı değiliz nasılsa. Arda, senin aklın başında mı? Niye? Bence gayet mantıklı bir fikir. Bırak Allah'ını seversen. Başkasının çocuğuna el koymanın nesi mantıklı? Ya izin vermezlerse? Onları ikna edebiliriz. Tabii yeniden aile olmayı başarırsak. Ali cevap vermedi. Şimdi Gönül'ü düşündüğünü Arda biliyordu. Kendisiyle aile olup olmaması Gönül'le ilişkisine bağlıydı. Eğer kızı sevdiği için bundan kaçacaksa Ali'yi anlamaya hazırdı. Tabii aşkından vazgeçip yeniden aile olmayı seçecekse bunu sindirmeyi de. Oysa sessizliğin ardından beklenmedik bir cevap geldi. Yapamayız. Çünkü dünya bir kız çocuğu. Ne olmuş? Büyüdüğü zaman namahrem olacak. Benim onunla aynı çatı altında yaşamam doğru olmaz. Ne yani? Çocuk cinsiyet mi değiştirsin? Erkek olsaydı da seninle yaşaması doğru olmazdı. Zaten bu nedenle dinimizde evlat edinmek yasak. Peki ne yapacağız Ali? Ali cevap vermedi yine. Arda soruyu tekrarladı. Söylesene Ali, o halde ne yapacağız? Ali halıya bakarak susmaya devam ediyordu. Sessizlik öyle uzadı ki cevap haline geldi. Sözcüklerle verilemeyecek mühürlenmiş bir cevap. Arda koydu onu cebine, mutfağa gitti. Çıkarıp baktığında sessizlik şunu söylüyordu. Ben artık başka yerdeyim Arda. Burada başka düsturlar var. Üstelik sırf dünya yüzünden değil. O olsa da olmasa da artık seninle aynı dünyada olmamız imkansız. Bunu ne olur anla. Sessiz cevabın açıklığı başka soruya izin vermiyordu. Bir uçurum açılmıştı aralarında. Arda öbür tarafa geçemezdi. Ali uğruna dünyadan vazgeçeceğini sanmıyordu. Zaten vazgeçse bile gönlünün yanında ne şansı vardı? Ama bir soru buldu yine de. Hızla çıktı mutfaktan. Salona döndü. Ali yoktu salonda. Üst kata çıkmıştı. Arda yatak odasının kapısında sabırla bekledi namazın bitmesini. Ali seccadesini toplarken girip sordu. Yıldız teyze seni nasıl aradı? Efendim? Onda senin numaran mı var? Bu nasıl olabilir? Ev telefonundan aradı. Ben açmış bulundum. Numarayı Ertuğrul'dan almış dedi Ali. Yorgun bir sesle. Ertuğrul'dan mı? Evet, sen yokken o burayı aramıştı. Arda'nın aklına Ertuğrul'un son görüşmelerinde anlattıkları geldi. Kendisinin Eskişehir'de olduğunu, Ali'den öğrendiğini, hatta telefonda sohbet ettiklerini. O zaman hoşlanmamıştı ikisi tarafından çekiştirildiğini öğrenmekten. Aynı şeyi şimdi Ali'den duymaksa daha beterdi. Durup dururken eski sevgilisi tarafından aranan kadın durumuna düşmüştü. Ha, şu mesele dedi. Onunla benim hakkımda konuşmuşsunuz. Tam senin hakkında sayılmaz. Havadan sudan. Ne konuşmuş olabilirsiniz? Birbirinizi tanımıyorsunuz bile. Mutsuz bir adama benziyordu. Üstelik biraz sarhoştu da. Biriyle konuşmaya ihtiyacı var gibiydi. Önce senin hakkında bir şeyler sordu. Sonra laf lafı açtı. Başka şeyler de konuştuk. Nasıl şeyler? Baba olmaktan, yalnızlıktan bahsetti. En çok da pişmanlıklardan. Erkeğin kalbini yiyip bitiren korkudan. Ona aradığı cevapların Kur'an'da olabileceğini söyledim. Ama gülüp geçti. Bunun için fazla yaşlı olduğunu söyledi. Dediğim gibi bence çok mutsuz. Sen mutlu musun peki? Ben mutluluk ve mutsuzluğun ötesine geçtim Arda. Şimdi bulunduğum yer böyle şeylerin üstünde. Ama Ertuğrul'u çok iyi anladım. Çok değil, bir yıl önce onunla aynı durumdaydım çünkü. Emrah rüyana giriyor mu? Hayatımı değiştirmeden önce her gece geliyordu. O kadar sarsılıyordum ki en az bir şişe viski içmem gerekiyordu. Yeniden sızmak için. Şimdi onu daha az görüyorum. Hem daha az acı verici oluyor. Çok güzel. Oğlunu unutmak için dindar olduğunu yani. Arda bu nasıl söz? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Bunları kolay mı sanıyorsun? Neyse boş ver, dedi Arda. Döndü arkasını. Ali'yi ve çiçek nakışı seccadesini geride bırakıp alt kata indi. Şarabın kalanını içerek boğaza bakıyordu ki Ali geldi salona. Bana da bir kadeh koysana. Sen bırakmamış mıydın? İçecek değilim. Kadehi elimde tutmaya ihtiyacım var. Arda yaptı onun istediğini. Beraber boğazdan geçen şileplere, Asya kıtasının ışıklarına baktılar. Zerrin Tekindor tablosundaki kadın şimdi kederle süzüyordu ikisini. Aynı kocaman gözlerle. Dünyanıza ait değil. Ertesi gün Ertuğrul'a yine ulaşılamayınca dünya ağlamaya başladı. Sonunda Arda'nın korktuğu olmuş, babasının kendisini bırakıp gittiği duygusuna kapılmıştı. Önce ağlama, sonra öfke, en sonunda da hem öfke hem de ağlama nöbetleri geldi. Arda ve Huriye çocuğu sakinleştiremediler. Ciyaklayarak koltukları tekmeliyor, oyuncakları sağa sola fırlatıyordu. Hali o kadar yürek parçalayıcıydı ki ne yapacaklarını bilemediler. Babama bir şey oldu, benden saklıyorsunuz. Oysa Arda her şeyi yoluna koyacak kararlar almıştı. Gönlüne gidip gerçekten seviyorsa Vazgeçmemesini söyleyecekti. Sonra da Ali ile konuşacaktı. Olayı dramatize etmeden, fedakar kadın rolü oynamadan. Gönül'e oynadığı oyundan pişman olmuştu. Ali ile olmaya çalışmanın da artık anlamı yoktu. Şansı yaver giderse rezil olmadan işin içinden çıkabileceğini sanıyordu. Ama dünyanın halini görünce hepsi uçtu aklından. Planlar bozuldu. Öncelikler karıştı. Öğleye kadar onunla konuşmaya, babasının yakında geleceğini anlatmaya çalıştı. İşin kötüsü, Ertuğrul'un neler çevirdiğini bilmediğinden ikna edici olamıyordu. Madem bir şey olmadı, niye babamla konuşamıyorum, diyordu dünya haklı olarak. Konuşacaksın tatlım, her şeyin yolunda olduğunu göreceksin, sana söz veriyorum. Annem de söz vermişti ama gelmedi. Ama baban gelecek, seni çok özlemiştir. Bir an önce kavuşabilmek için işlerini bitirmeye çalışıyordur. Hangi işler? Doktorlarla olanlar mı? İşte buna verecek cevap yoktu. Dünyadan bir şey öğrenebileceğini umarak sordu. Hangi doktorlar? Babam bir şey söylemedi. Sabretmemi söyledi. Ben büyüyünce anlatacakmış. O zaman sabret. Babana yardım etmiş olursun. Öyle mi? Öyle tabii. Babasına yardımcı olmak fikrini beğendiğinden mi, yoksa ağlamaktan bezdiği için mi bilinmez. Dünya sakinleşti biraz. Huriye beraber onun sevdiği bisküvi pastasından yapmayı teklif etti. Hatta iki tane yapıp birini babasına saklayabilirlerdi. Tabii önce bisküvi almaya gitmeleri gerekiyordu. Biraz düşündükten sonra kabul etti dünya. Çıktılar evden. Arda kanepeye yığıldı. Üstünden kamyon geçmiş gibiydi. Şimdi ne gönülle konuşacak ne de Ali'ye nutuk çekecek hali vardı. Ertuğrul ortaya çıkmakta biraz daha gecikirse bu krizlerin artarak devam edeceği belliydi. Bir dahaki sefere eve bisküvi fabrikası bile kursalar işe yaramayacaktı. Düşüncelere dalmıştı ki kapı çalındı. Huriye yanına para almayı unutmuş olmalıydı. Çantasından cüzdanını alıp açtı kapıyı. Karşısında bir adam duruyordu. Selamun aleyküm Huriye Hanım. Arda, önceki gün Pierre Loti'de karşılarına çıkan genci tanıdı. Adam, aynı ciddi ifadeyle hiç bakmak istemediği bir şeye bakar gibiydi. Ne istiyorsunuz? Konuşabilir miyiz? Sizi tanımıyorum, konuşacak bir şey yok. Bence var Huriye Hanım. Gidin, yoksa güvenliği çağırırım. Çat diye kapattı kapıyı adamın suratına. Zil tekrar çalmaya başladı. Arda korkmaya başlamıştı. Mutfağa gidip ekmek bıçağını aldı. Zincirini taktıktan sonra kapıyı araladı. Size gidin dedim, güvenliği çağıracağım. Sadece birkaç dakika Huriye Hanım. Yoksa Arda Hanım mı demem lazım? Son soru, güvenliği asıl kimin çağırması gerektiğini gösteriyordu. Bu gerçeği bildiğine göre süvarileri bile çağırabilirdi adam. Girebilir miyim diyerek bozdu sessizliği. Söz veriyorum, uzun sürmeyecek. Arda bıçağı arkasına saklayıp yana çekildi. Adam isteksiz adımlarla girdi. Dünyadan kalma oyuncak enkazına baktı. Kıyafeti mavi kot pantolonla kısa kollu beyaz gömlekten ibaretti. Bomba saklayacak yer yoktu üzerinde. Zaten orada olmaya bayılıyormuş gibi bir hali de yoktu. Bir an önce işini bitirip gitmek ister gibiydi. Kimsiniz siz? Gönül'ün çocukluk arkadaşıyım. Aynı mahallede büyüdük. Hatta uzaktan akraba sayılırız. Nasıl öğrendiniz burayı? Ne istiyorsunuz? Ona oynadığınız bu oyuna son vermenizi istiyorum. Derhal. Ne bu şimdi, tehdit mi? Hanımları tehdit edecek biri değilim. Ama Gönül'ün kalbinin kırılmasını istemiyorum. Hele sizin gibilerin oyuncu olmasını hiç. Bizim gibiler mi? Bu da ne demek? Tartışacak değilim Arda Hanım. Kocanızın da onu bir daha görmesini istemiyorum. O hassas bir kız. Sizin dünyanıza ait değil. Bizim dünyamız mı? Evet. Fantezileriniz için başka kurban bulun. Bana bak delikanlı, sen kendini ne... Bir şey sanmıyorum, diyerek kesti Arda'nın sözünü. Sadece öfkesine mukayyet olan biriyim. Ağzımdan böyle laflar kaçıyorsa artık mazur görün. Onun sizden farklı olduğunu biliyorsunuz. Ben de sizin ne biçim insanlar olduğunuzu biliyorum. Söyleyeceğinizi söylediniz, dedi Arda, titreyerek. Lütfen gidin artık. Adam döndü arkasını, kapıya yürüdü. Arda'nın tedbir olsun diye açık bıraktığı sokak kapısında dünya ile karşılaştılar. Küçük kız nefes nefeseydi. Tırmanma yarışı yaptık, Huriye'yi geçtim. Huriye ismini duyan adam merdivenlere baktı. Yana kaymış, başörtüsünü düzeltmeye çalışarak gelen kadını görünce dönüp Arda'ya gülümsedi. Küçümseyen, mağrur bir gülümseyişti. Hey, dedi dünya, seni tanıdım. Gönül'ün arkadaşısın. Dünyanın yüzüne bile bakmadan Yanından geçti gitti adam. Apartman merdiveninde gözden kayboldu. İyilik borcumuz var. Şu hayatta bazı günler her şey o kadar ters gider ki insan bir an önce sağ salim gece yarısına ulaşmak ister. Günün karanlığı üstünüze ejderha gibi gelmektedir. En iyisi boş yere çırpınarak onu daha da kızdırmaktan kaçınmaktır. Bir köşeye saklanmak ve fırtınanın geçmesini beklemek, beklemek, beklemek gerekir. Arda o gün öyle düşünüyordu. Huriye ve Dünya mutfakta bisküvi pastası yaparken telefon çalmış. Sabahtan beri yaşadıkları yüzünden aklı zaten karışık Arda'nın karşısına bir de Ertuğrul'un annesi çıkmıştı. Üstelik sesi hiç de dostça değildi. Kızım sen ne yapmaya çalışıyorsun? İyiyim Yıldız teyze, siz nasılsınız? Bırak şimdi Arda. Çocuğu niye getirmiyorsun? Dünyanın yeri ailesinin yanı. İsterseniz telefona çağırayım. Söylesin nerede olmak istediğini. Arda lütfen oyun oynama. O 7 yaşında bir çocuk. 8. Her neyse küçük sonuçta. Onun kafasını sağlıksız fikirlerle doldurmaya kimsenin hakkı yok. Yıldız teyze ne demek istiyorsunuz? Niye böyle yaptığını gayet iyi biliyorum. Üzgünüm ama o senin çocuğun değil Arda. Rahmetli oğlunun yerine onu koymaya çalışarak bir şeyler kazanamazsın. Bu hiç mantıklı değil. Kusura bakmayın ama ben de deli değilim. Sen kusura bakma ama yaptığının pek sağlıklı olduğu da söylenemez. Çocuğun nerede kalacağına sen karar veremezsin. Onu buraya getirmeni istiyorum. Hem de hemen. Evet, buna ben karar veremem. Ama siz de veremezsiniz. Buna ancak Ertuğrul karar verebilir. Ben dünyayı ondan emanet aldım. Ancak o söylerse bırakabilirim. Ama Ertuğrul'a ulaşamıyoruz ki. O zaman ortaya çıkıp ne yapacağımızı söyleyene kadar bekleyeceğiz. Bu arada dünya kalmak istediği sürece burada kalır. Arda kapattı telefonu. Derin bir nefes aldı. Sonra salonun kapısında durmuş kendisine bakan dünyayı fark etti. Üstünde pasta dilimi olan bir tabak duruyordu. Pasta getirmiştim. İyi misin? Daha iyi günlerim de oldu dedi. Gülümsemeye çalışarak. Galiba yine bir yere gitmemiz gerekiyor. Nereye? Gönül'ü görmeye. Ona bir iyilik borcumuz var. Arda evden çıkarken bu iyilik sayesinde işleri düzeltmeyi umuyordu. Gönül'ün kitapçı dükkanına gidip kahramanlık yapacaktı. Ona sevdiği adamla aralarından ebediyen çekildiğini müjdeleyecekti. Sonra da aşkı ertelemenin sadece pişmanlık doğurduğunu, Ali'yi günün birinde tamamen ortadan kaybolana kadar beklemesine gerek olmadığını anlatacaktı. Trajediyle başlayan gün bu sayede biraz şiir, azıcık da masal havası kazanacaktı. O an böyle havalar için canını verebilirdi Arda. Arabayı Fatih Camii'nin arkasındaki sokağa park etti. Arda'nın elinden tutmuş yürürken ilk kez gördüğü eski İstanbul'a merakla bakıyordu dünya. Arda ise söyleyeceklerini aklında sıraya koymaya çalışıyordu. Fatih sokaklarındaki kuş sesleri adımlarına neşeyle eşlik ediyordu. İkindi ezanı kadife dalgalarla örtüyordu her şeyi. Ama Gönül yoktu. Dükkandaki diğer kız onun öğleden sonra ayrıldığını söyledi. Bir adam gelip onunla bir şeyler konuşmuştu. Sonra Gönül eşyasını toplamış, arkadaşından yerine başkasını bulmasını istemişti. Ne olduğunu ya da nereye gittiğini söylememişti. Cep telefonu da o saatten beri kapalıydı. Gönül'ün birkaç sokak uzaktaki evine vardıklarında aynı durumla karşılaştılar. Defalarca çaldılarsa da kapıyı açan olmadı. Sonunda karşı komşu çıktı. Huysuz bir sesle sabahtan beri o daireye gelen giden olmadığını söyledi. Zile basmakta biraz daha ısrar ederlerse yaşlı kadın polis çağıracaktı. Sorumluluğu reddediyorum dedi Julie de. İşler bu halde beni dinlemediğin için geldi. Bir kez daha vapurdaydılar. Güneş ağır ağır batıyor, aynı martı sürüsü dünyanın attığı simit parçalarını kapışıyordu. Dünya dönüşte tutturmuş Arda'yı yine Kadıköy vapuruna sürüklemişti. O şartlarda bile keyfini düşünmesi önce zalimce gelmişti Arda'ya. Sonra onun çocuk olduğunu hatırlamış, zaten yapacak başka şey de kalmadığından kabul etmişti. Jülide'yi arayıp Kadıköy vapuruna yetişmesini istedi. Böyle harika bir günü tek başına noktalamak bencillik olurdu doğrusu. Aman ne güzel dedi Jülide'ye. Senin planın mükemmeldi ama ben batırdım öyle mi? Beni kocamın sevgilisiyle arkadaş olmaya yolladın, şimdi de sıyrılıveriyorsun. Seni kimseyle arkadaş olmaya falan yollamadım. Git kızın ne olduğunu öğren, zayıf noktalarını bul dedim. Senin kapalı arkadaş edinesin varmış, ben ne yapayım? Jülide'nin haklı olduğunu hissediyor, bu yüzden daha da öfkeleniyordu Arda. Neyse ki tepki gösteremeyecek kadar yorgundu. Güvertedeki kanepelerden birine çöktü. Peki şimdi ne yapacağım? Oluruna bıraksan olmaz mı? Olmaz dedi. Jülide'ye dik dik bakıp gencecik bir insanın duygularıyla oynadım. Onun hayata olan güvenini sarstım. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam edemem. Madem öyle git tamir et. Söylemesi kolay. Nereye gittiğini bile bilmiyorum ki. Ailesi falan yok mu bu kızın? Herhalde onların yanına gitmiştir. Nasıl bulacağız peki? Gazeteye ilan mı vereceğiz? Her lafıma ters cevap vermek zorunda mısın? Burada senin götünü toparlamaya çalışıyoruz. Benim götümü mü? Diyerek ayağa kalktı Arda. Sence senin sivri zekan olmasa şu an bu halde olur muydum? Bir hafta önce öyle demiyordun ama. Fikir verdiğim için teşekkür edip duruyordun. Senin bu yaptığına ne denir biliyor musun? Resmen nankörlük denir. Şimdi de nankör olduk öyle mi? Aynen öyle. Kıçın sıkıştığında başkasına git bundan sonra. Arda tam cevap verecekti ki dünyanın yanlarında belirdiğini fark etti. Gözlerini transa geçmiş gibi yummuştu. Arda ve Jülide de kavgayı kesip baktılar. Çocuk gözlerini açtı. İhsaniye Camii Sokak 23 numara Nilüfer Bursa dedi. Masalın son sayfasında yazıyordu. Çok küçük harflerle. Arda şaşkın bakan Jülide'ye açıklama ihtiyacı hissetti. Dünyanın fotoğrafik hafızası var da gördüğü şeyleri unutmuyor. Umarım adını beğenmişsindir. Ertuğrul'a ilk ve son sevişmeleri iki nehrin kavuşması gibi oldu. İki sessizliğin birbirine değip tınlaması gibi. Dört kollu ve bacaklı, iki başlı bir canlıya dönüşmek gibi. Bir kış öğleden sonrası Ertuğrul'un arkadaşının Beykoz'daki evinde. Ertuğrul göründüğü kadar tecrübeli değildi. Arda'nın izin vermesini, küçük kandiliyle önüne düşüp yol göstermesini bekliyordu. Bunun Arda'yı huzursuz etmesi gerekirdi ama etmedi. Tam aksine bir rahatlık hissetti. Anladı ki varacakları yer o kadar da önemli değil. Hatta hiçbir yere varmasalar da olur. Birbirlerine kenetlenip çıktıkları yol önemli olan. Bekir evindeki kar yola da çamurdan ya da maymundan biri alınan yolu tekrar kat ettiler. Yılın son karı Beykoz sırtlarını beyaza boyarken, odadaki katalitik sobadan mayhoş bir ispirta kokusu yayılırken, paltoları iskemlenin üstünde kurumaya çalışırken, Ertuğrul'un arkadaşının her an eve dönebileceğini bilmenin gerilimini yaşarlarken, sonra birbirlerine sarılıp pencereden dışarı döne döne yağan kara baktılar. Ertuğrul gülümsedi. Birkaç gün daha kalsan olmaz mı? Buraya gelmekle yeterince riske girdim zaten. Dua et de kar yolları kapanmasın. O gün Arda'nın prensi tekrar kurbağaya dönüşmeden önceki son görüşü oldu. Kış boyunca birkaç kez sıcak sobaya dokunan çocukların çekingenliğiyle mektuplaştılar. Arda'nın beyaz çizgisiz dosya kağıdına siyah mürekkeple yazdığı ilk mektup gece üzerineydi. Merhaba Ertuğrul. İşte sana ilk mektup. Şu an saat gece yarısını tamı tamına 13 dakika geçiyor. Evde Fırat dahil herkes uyumuş olduğundan salondaki büyük yemek masasında yazıyorum. Etrafta tam bir sessizlik var. Benim gibi tipler neden geceyi sever çok düşünmüşümdür. Hayır, atıyorum. Çünkü düşünmüş falan değilim. Hatta daha önce aklıma bile gelmedi desem yeridir. Neyse boş ver. Nasılsa bu mektubu büyük ihtimalle göndermeyeceğim. Ama olur da eline geçerse hayatımda ilk defa mektup yazmakta bu kadar zorlandığımı bil. Aslında ben mektup yazmayı çok severim ve bir başladım mı sayfalar boyunca durmak bilmem. Kağıda döküldüğü zaman en sıradan ayrıntı bile ilginç görünür bana. Yazmaya başladıktan sonra aklıma normalde düşünemeyeceğim şeyler gelir. Şu içinde saatler boyunca yazabilirim. Ama nedense şimdi öyle olmuyor işte. Sanki cümleleri zihnimden cımbızla alıyorlar. Nedeni ne olabilir? Sana söyleyecek fazla bir şeyimin olmayışı mı? Yoksa tam tersi, söyleyecek çok şey olduğu için nereden başlayacağımı bilemeyişim mi? Belki de ikisi birden. Gerçek şu ki, aslında seni fazla tanımıyorum. Mesela iki yüzün olduğunu biliyorum. Ama ya başka yüzlerin de varsa, beni gafil avlamak için pusuda bekliyorlarsa, o zaman şunu bil ki, soluk benizli, kolay lokma değilim. Sonunda kafa derin kemerimi süslerse hiç şaşırmam. Ama şu ana kadar yazdıklarımı okudum da, son satırlar hariç korktuğum kadar saçmalamamışım. Demek ki devam edebilirim ama etmeyeceğim. Çünkü ben olacakları gören bir kızılderiliyim. Bu mektubu okuduktan sonra bir köşede unutacağını görebiliyorum. Ayrıca Manitu beni uykuya çağırıyor. Sana güzel bir hafta dilerim. Sevgiler, Arda. Ertuğrul'un cevabı 6 gün sonra geldi. İyi kalite bir bloknottan koparılmış, çizgili sayfalara mavi mürekkeple yazılmıştı. Ertuğrul'un ilk defa gördüğü yatık el yazısını beğendi Arda. Dershane dönüşü odasına kapanıp cümleleri bir solukta yuttu. Sevgili Yenilmez Yunus, umarım adını beğenmişsindir. Kızılderili olduğuna göre böyle bir adını sana yakışacağını düşündüm. Biliyorsun, Kızılderililerin isim sahibi olmak için bir kahramanlık yapmaları gerekir. Sen de adadaki o gece bana haddimi bildirerek kahramanlığın kralını yaptın. Eğer izin verirsen adını Yenilmez Yunus koymak isterim. Yunusların güzel ve sevimli olmak dışında bir özellikleri daha vardır. Onlar aynı zamanda güçlüdürler. İcabında köpek balıklarını bile çok defa tepeleyebilirler. Senin o akşam beni tepelediğin gibi. Şu alemde yapılacak en büyük hata, şirinliğine aldanıp bir Yunus'u kolay lokma sanmaktır. Haddini bilmez köpek balıkları bu hatalarını bazen canlarıyla öderler. Hem Yunus kadar güzel hem de yenilmez olmak bir canlının sahip olabileceği en şahane özellik bana kalırsa. Seni kıskanmamak elde değil. Şu durumda kendimi köpek balığı yapmış oluyorum ama önemli değil. O akşamki salaklığımla bunu çoktan hak ettim. Ama yine de madem sen Kızılderilisin, beni de kovboy olarak görmeni rica edeceğim. Bugüne kadar atımın üstünde dolandım durdum. Bazen ölü ya da diri arayanlardan kaçtım. Bazen de ben birilerini kovaladım. Tom Mix ya da Pecos Bill gibi örnek bir kovboy olamadığımın farkındayım. Bazen Kinova'ya benzetiyorum kendimi. İntikam peşinde koşuyorum. Bazen de düzelip Tex Willer gibi soğukkanlı oluyorum. Ama Kızılderililer bana yine gıcık oluyor. Kim olursam olayım mektubuna çok sevindim. Sanki Beykoz'daki günden beri bunu bekliyormuşum. Belki de doğduğumdan beri bekliyormuşum. Neyse bitiriyorum. Kovboya duygusallık yakışmaz. Özeniyorsun sevgili Yenilmez Yunus. Sadece bunu bilmeni isterim. Ert. Arda aynı gece Ertuğrul'a cevap yazdı. Bunun ona yazdığı son mektup olduğunu bilmiyordu. Ama riskli bir mektup olduğunu biliyordu. Yine de kendini kandırmaktansa açık konuşmayı daha doğru buldu. Her cümlenin üzerinde uzun uzun düşündü. Ne de olsa internetten önceki dünyadaydılar. Sevgili Tex, Kinova, Pecos Bill ya da her neyse. Bir mektuba sevgili diye başlamak ne kadar ilginç. Adet yerini bulsun diye bile yapsan çok iddialı. Bunu daha önce hiç düşünmemiştim ama hitap ettiğin kişi de bunu hak etmeli bence. Diyeceğim o ki, başta saydığım isimlerin hiçbiri sevgili diye hitap edilmeyi hak etmiyor. Amerikan çizgi romanlarından pek anlamam ama mektubunu okuyunca Fırat'ın kitaplarını karıştırıp söz konusu vatandaşlar hakkında fikir sahibi oldum. Hiçbirinin sevgiyi falan hak etmediğini düşünüyorum. Evet, sadece gariban Kızılderilileri öldürüp durdukları için değil, kendi trajedilerini fazla beğendikleri için de. Bana sorarsan kahramanlığı yanlış yerde arıyorlar. Onların yerinde olsam kendime o saçma maceraların içinde ne yaptığımı sorardım. İnsan kaderini bu kadar ciddiye almamalı. İnşallah söylediklerimi ukalalık olarak almazsın. Alırsan da ne yapalım? Düşüncelerim bunlar. Bu arada Yenilmez Yunus adı için de teşekkür ederim. Çok naziksin. Ama yenilmez olduğumu falan düşünmüyorum. Tam aksine, alt edilmesi çok kolay biriyimdir. Hatta bunun için karşımdakinin köpek balığı olmasına bile gerek yok. İki aptalca söz bazen beni yere sermeye yeter. Eğer bilmek istiyorsan, Beykoz'daki soluk benizliği ben de özlüyorum. Ama adadakini değil. Bu yüzden merak ediyorum, acaba hangisisin? Sevgiler, Arda. Haftalar geçip de bu mektuba cevap gelmeyince önce üzüldü Arda. Ağır bir imkansızlık duygusuna kapıldı. Sonra yazdıklarına pişman olmaktansa gerçeği kabullenmeyi seçti. Zamanla unutacağını, anıların yunuslar misali yüzüp gideceğini sandı. Elbet bir gün anlayacaktır. Baharda dayısının cenazesinde Ertuğrul eski halindeydi. Sarsıldığı belliydi. Kahramanının üçüncü sınıf bir otel odasında ölü bulunmasını hazmedemiyordu. Hayatı suçluyor, dünya denen lağımda halis insanların sonunun bu olduğunu söylüyordu. Van Gogh gibi Aziz dayı da harcanmıştı. Hele bu korkunç memlekette sanatçı olmak intihar etmenin zahmetli yoluydu. O kadar kızgındı ki binlerce tişört parçalayabilirdi. Dayısının genç kopyası oluvermişti. Yakında yine içmeye, aptalca şeyler yapmaya başlayacaktı. Arda'nın çenesini tutması gerekiyordu ama yapamadı. Cenazeden sonra topluca gidilen meyhanedeydiler. Çoğu aile dostu olan sanatçılarla dolu masanın bir ucunda Van Gogh hastaydı Ert dedi Arda. Sigara dumanından gözleri yaşarmış halde. Onun bunalımı kimsenin suçu değil. Cevap yarı sarhoştu. Ne demek istiyorsun? Bazı insanlar zayıftır, kötü değillerdir. Ama dünyanın ağırlığını taşıyamazlar. Bu onların sanatçı olmasından değil. Benim dayım mı zayıf? Hayatla baş edememiş. Değişmek için de bir şey yapmamış. Ama bu onun seçimi. Sen öyle olmak zorunda değilsin. Her boku bildiğini sanıyorsun, öyle mi? Hayır Ertuğrul, her boku bilmiyorum. Gördüğümü söylüyorum. Acını anlıyorum ama Aziz dayı örnek alabileceğim biri değil. Siktir git be Arda. Bırak bu taşra ağızlarını. Arda rezil olmamak için kalktı yerinden. Meyhanenin önündeki dar sokağa çıkıp ağladı. Şans eseri sokak tenhaydı. Halini fark edecek kimse yoktu. İlerideki balık pazarından gölgeler geçiyor, onun da ilerisindeki caddeden müzik sesi geliyordu. Kalbi ilk kez böyle kırılıyordu. Sanki göğsünde zonklayan çürük bir diş vardı. İyi misin kızım? Ertuğrul'un babası kapıda durmuş mendil uzatıyordu. Ne olur kusuruna bakma. Çok severdi dayısını. Arda aldı mendili. Burnunu çekerek biliyorum dedi. Söylediklerinde haklısın. Aziz'in her zaman seçim şansı vardı. Ama o değişmekle uğraşamayacak kadar tembel oldu hep. Bunu kendisine söylediğim zaman da demin gördüğüm muamelenin daha beterini ondan gördüm. O günden beri konuşmuyorduk. Suç bende, kötü zamanlama yaptım. Yine de babası olarak teşekkür ederim. Ertuğrul'un bunları duymaya ihtiyacı vardı. Siz niye söylemediniz? Acı acı gülümsedi meşhur resim otoritesi. Senin söylemen başka. Elbet bir gün anlayacaktır. O gün asla gelmedi. Yavaş yavaş koptular. Ertuğrul'un haberlerini ara sıra Fırat'tan alıyordu Arda. Gittikçe dayısının 90'lar versiyonuna dönüşüyordu. Tekno dinleyip kimyasal uyuşturucular kullanmaya başlamıştı. Yeni arkadaşlarıyla İstanbul'da açılan kulüplere gidiyordu. Tekno'nun müthiş bir fikir olduğunu düşünüyor, onun dışındaki her şeyi sıkıcı buluyordu. Adamın kafa ayarı değişmiş diyordu Fırat. O müziği dinleyip o maddeleri kullanmayanlara tahammül edemiyor. Arda edebiyat fakültesine girmiş, babasının Kadıköy'de tuttuğu evde Fırat'la yaşamaya başlamıştı. Fırat'ın eski dostu Ertuğrul'u unutamadığını, onun adı ne zaman geçse konuyu değiştirmesinden anlıyordu. O da Arda'nın unutamadığını, Ertuğrul'un adı ne zaman geçse ısrarla sorduklarından anlıyor ve bundan hoşlanmıyordu. Bu arada Fırat'ın bazısı düzgün, bazısı saçma bir dizi kızla ilişkisi oldu. Akıllı bir kardeş olarak Arda hiçbir hakkında soru sormadı. Bunun aile huzurunu bozmak dışında bir işe yaramayacağını artık biliyordu. İkinci sınıftayken Ertuğrul'la tekrar karşılaştılar. Arda erken inen kış akşamlarından birinde Kadıköy'deki barda kızlarla bira içiyordu. Konu yarı yılın başından beri peşinden ayrılmayan yardımcı doçent ve bu konuda yapılması gerekenlerdi. Bardaki öğrencilerin neşesi renkli titreşimler halinde uzanıyordu geceye. Birden kapıya dönük oturan arkadaşının yüz ifadesinden içeri acayip bir şeyin girdiğini anladı. Merak edip döndü. Göz göze geldiler. Ertuğrul gülümseyerek yaklaştı. Kızların hayret ve kıskançlık dolu bakışlarının önünde "Merhaba Arda," dedi. Eskisinden de yakışıklı görünüyordu. Kilo vermiş, Arda'nın sevdiği bir İspanyol dansçıya benzemişti. Üzerinde siyah kaban, boynunda gözlerinin rengini belirginleştiren mavi bir kaşkol vardı. Bira teklif etti. Arda hemen unuttu yardımcı doçenti falan. "Ne güzel saçların uzamış," dedi. Baş başa tünedikleri bar iskemlesinde bardak tokuştururken. "Sen de hiç fena görünmüyorsun. Fırat manyağı nasıl?" "Bildiğin gibi okulu bitirip hemen askere gitmeye karar verdi." "Askerlik mi? Hem de şu devirde. Deli mi bu adam? Annemler de aynı şeyi söylüyor ama nafile. Komando olmak için dilekçe verecekmiş. Kararlı görünüyor." Ertuğrul'un göz aklarında garip bir şey fark etti Arda. Sanki ince, ıslak bir zarla örtülmüştü üzerleri. Cam gibi nesneleri yansıtarak bakıyorlardı. Tekne ve kimyasallarla ilgili duyduklarını hatırladı Arda, üzülerek. "Ben gelecek ay Macaristan'a gidiyorum," dedi Ertuğrul. "Orada sosyalist iktisat okuyacağım. Mühendislik okuduk diye şantiyelerde sürünecek halimiz yok. Hem bu sayede askerlik de 3-5 sene atar." Sonra havadan sudan konuştular. Annelerini, babalarını çekiştirdiler. Karşısında sevdiği, her zaman özlediği o özel Ertuğrul vardı. Ama ayrılır ayrılmaz yine öbür tarafa geçeceğini ikisi de biliyordu. Tişörtün duruyor mu diye sordu vedalaşırken. Biraz rengi attı ama duruyor, evet. Yıllar sonra Eskişehir'de karşısına dünyayla çıkana kadar Arda onu bir daha görmeyecekti. Bir odanın hatırladıkları. Kağıda tekrar baktı Arda. Taksicinin azmi sayesinde dünyanın hatırladığı adresi bulmuşlardı. Bahçe içinde iki katlı, Arda'ya çocukluğunun mahallelerini hatırlatan bir Bursa eviydi. Kapıyı Arda'dan birkaç yaş büyük bir kadın açtı. Başına sarı bir eşarp bağlamış, beyaz mutfak önlüğü takmıştı. Gönül'ünkiler gibi iri, lacivert gözleri vardı ve belirgin bir muhacir şivesiyle konuşuyordu. Kızının arkadaşı olduğunu duyunca Arda'ya oklava ile içeriği gösterdi. Rahatsız olmayın dedi Arda. Döneceği zaman belli ise söyleyin yine uğrarız. Dışarıda kalmayın, çarşıya kadar gitti, şimdi gelir. Gönül'ün odasına tek kişilik karyola, kitaplık ve yazı masası ancak sığmıştı. Arda'nın en son İstanbul'da gördüğü yaralı serçe pencere kenarındaki kafeste çakımaya uğraşıyordu. Yatağın üstü dünyanın hoşuna giden oyuncak bebeklerle, kırlentli yastıklarla süslüydü. Pencereden evin arka bahçesindeki ağaçlar görünüyordu. Mutfakta pişen yemeğin kokusu yayılmaktaydı eve. Anne salona buyur ettiyse de Arda odada kaldı. Çalışma masasının iskemlesine oturdu. Şimdiden oyuncak bebekleri kendi aralarında konuşturmaya başlamış dünyaya baktı. Çocuk, Gönül'ün yatağına yanlamasına yayılmış, sırtını duvara yaslamıştı. Otobüste uyuduğundan canlı ve neşeli görünüyordu. Onu buraya sürüklediği için Arda'nın suçluluk duymasına şimdilik gerek yoktu. Babasıyla göçebe hayatı yaşamaya alışkın dünya, iyi bir yol arkadaşıydı. Daha gelmedik mi diye sormamayı, büyüklerin muhabbetinden sıkılınca başını onların dizine koyup uyumayı öğrenmişti. Çabucak uykuya dalması ne kadar alışkın olduğunu gösteriyordu. Küçücük başın ağırlığını dizlerinde hissederken, onunla başka yolculuklara da çıkmak istediğini hissetti Arda. Beraber Hindistan'a bile gidebilirlerdi. Neden olmasın? Duvarda kız meslek lisesinde çekilmiş fotoğraflar vardı. Gönül'ün 13-14 yaşlarındaki başı açık halini tanıdı dünya. İki arkadaşının koluna girmiş, bir ayağını dans eder gibi havaya kaldırmıştı. Fotoğraf ince, ahşap bir çerçeveyle asılmıştı duvara. Karşı duvarı boydan boya kaplayan aile fotoğraflarının yanında Jönö de arka sancağıyla gösteren Hillingford tablosu duruyordu. Arda bu tabloyu kitabı hazırladığı zamandan hatırlıyordu. Sırtındaki zırhın aksine naif bir ifadeyle ufka bakıyordu Jönö. Kendi kırılganlığından korkmayan bir kadının gözleriyle. Tablodaki kızla Gönül arasındaki benzerliği fark etti. İkisinin yüzünde de aynı cesur kırılganlık vardı. Gönül'ün Jönö de Ark hayranlığının nedeni belki de buydu. Gençlerin rol modeli seçerken farkında olmadan fiziksel olarak kendilerini andıranları tercih ettiğini duymuştu. Uzun duvarın tam ortasına denk gelen 30-40 santim enindeki kitaplığın pencereye bakan yanına Saraybosna kartpostalları yapıştırılmıştı. Kitaplığın portatif bir parçası olan çalışma masasında oturan Arda, onları sonradan başını uzatınca görebildi. Şehrin köprülerini, camilerini ve kütüphanesini gösteren kartpostallar. Bosnalıların efsanevi lideri Aliya İzetbegoviç'in fotoğrafıyla tamamlanmıştı. Resmin altında muhtemelen ona ait bir söz yazıyordu. İslam benim için güzel ve asil olan her şeyin diğer adıdır. Arda birazdan karşılaştıklarında Gönül'ün ne tepki göstereceğini düşünmek istemiyordu. Otobüste gelirken hazırlık yapmamış, sadece kalbinden geçenleri söylemeye karar vermişti. Genç kız ne yaparsa yapsın o sakin kalacaktı. Beklerken kendi genç kızlığının odasını düşünmeden edemedi. Orası da 2 metreye 5 metre boyunda büyürken tutulmuş günlükleri andıran bir yerdi. Duvardaki her iz, pencere pervazındaki her çatlak ya da bahçedeki ağacın kitaplığa vuran gölgesi, şifresini ancak odanın sahibinin çözebileceği bir sancıyı saklıyordu. Gönül'ün odası bu yüzden hem yabancı hem de aşina geldi Arda'ya. İnsan burada geçmişi hayal edebilirdi. Gönül bu evde doğmamıştı. Kendi halinde bir ailenin ikinci kızı olarak Saraybosna'da dünyaya gelmişti. İstasyon şefi olarak çalışan babasıyla anaokulu öğretmeni annesi iç savaşın yaklaştığını sezip kızlar çok küçükken karar vermişlerdi Türkiye'ye göçmeye. Bursa'yı seçmelerinin nedeni burada yardım isteyebilecekleri akrabalar olmasıydı. İmkansızlıklarla boğuşarak ellerinde birbirlerine duydukları aşktan başka bir şey olmadan yeni hayatlarını kurmuşlardı. 3 yaşında geldiği Bursa'da niye muhacir diye çağrıldığını bilmeyecekti Gönül. 5 yaş büyük ablasının aksine Eski hayatlarını hatırlamayacak, evde konuşulan dilden bir şey anlamayacaktı. Saraybosna onun için hafızasındaki birkaç resimden, rüyasına giren bir köprüden ya da annesinin mutfakta söylediği türküden ibaretti. Türkçeyi anne babasından çok daha kusursuz konuşabildiği için çocukça bir gurur duyacaktı. Hatta annesinin şivesiyle dalga geçmeye kalktığı için hayatının ilk ve son şamarını ablasından ağzının ortasına yiyecekti. Sözlerin yakıcılığını küçük bir kıza anlatmak için bu kadarı yeterdi. Çocukluğunun silinmez anılarından biri annesiyle babasının televizyonun karşısında ağlayışları olacaktı. Haberlerde binlerce sivilin öldüğünden bahsediliyordu. Srebrenica annesinin memleketiydi. Dedesinin, dayılarının ve kuzenlerinin yaşadığı yerdi. Kendisinden birkaç yaş büyük iki kuzeninin çetnik mermileriyle can verdiğini öğrenebilmeleri bile günler aldı. "Bunu bize niye yapıyorlar?" diye soracaktı ablasına. "Çünkü biz Müslümanız. Özgürce yaşamamızı istemiyorlar." Emel ablası Gönül'ün Jeanne d'Arc'tan önceki kahramanıydı. Arif Bey kızlarına hayran olduğu iki astrolistin isimlerini vermişti. 12 yaşına geldiğinde kendi isteğiyle başını örttü Emel. Annesine kendisini Kur'an kursuna göndermesi için yalvardı. Genç kız olduğunda hayatını iyi bir Müslüman olmaya adamıştı çoktan. Bütün dünya unutsa bile Srebrenica onun içinde kanamaya devam edecekti. Gönül ise ablası kadar atak bir yaratılışa sahip değildi. Onun gibi siyasetle ilgilenmekten, toplantılara katılmaktan falan hoşlanmıyordu. Kitaplar da onun dünyası. Bir sevda şiirinde hayatın anlamını sezebiliyordu. Yine de ablasının etkisiyle başını örtmüş olmaktan pişmanlık duymadı. Bunun anne babasını mutlu ettiğini biliyordu. Şu hayatta mutluluğa en çok onlar muhtaçtı. Kız teknik ve meslek lisesini bitirdiğinde amacının öğretmenlikten fazlası olduğunu anlamıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde yeni bir dünya açılmıştı önünde. Payına düşeni yaşaması gerekiyordu. Bunun için de üniversite için İstanbul'a gitmesi. Babasının şiddetle karşı çıkmasının tek nedeni muhafazakarlık değildi. Kızlarını kaybetmekten delice korktuğu için de izin vermek istemiyordu. Zaten Emel bir Mersinli ile evlenip Üsküdar'a uçmuştu. Belki de Gönül kanat alıştırmaları yapıyordu. Yıllar önce Saraybosna'yı bırakmış olan adam, şimdi kendisi için Saraybosna anlamına gelen kızları tarafından bırakılacaktı. Aylar süren sürtüşme Emel'in devreye girmesiyle tatlıya bağlandı. Ablası babasını ikna edince İstanbul'a ilk ürkek adımlarını attı Gönül. Başörtüsünü çıkararak girebildiği üniversitenin yurdunda yeni bir hayata başladı. "Ne arıyorsunuz burada?" Odanın kapısında durmuş bakıyordu. Yüzünde öfkeden çok hayret vardı. Arda ise hazırlıklıydı. Gülümseyerek "Merhaba Gönül," dedi. Jeanne d'Arc olsa ne yapardı? "Buraya ne hakla gelirsiniz?" "Özür dilemek için," dedi Arda. "Seninle konuşmak için." "Önce cevap verin, ne hakla?" Gönül'ün bağırdığını duyan annesi yanlarına gelmişti. Kapıda durmuş, endişeli gözlerle bir kızına bir de eve aldığı yabancılara bakıyordu. Arda cesaretini topladı. "Affedip affetmemek senin bileceğin şey. Ama dinlemeni rica ediyorum." Gözlerini kapatıp birkaç uzun ve derin nefes aldı. Sonra annesine döndü Gönül. "Tamam başka. Biraz müsaade et lütfen." Arda da dünyanın saçını okşadı. "Tatlım, biraz bahçede kedilerle oyna, olur mu?" Herkes çıktıktan sonra Gönül kapattı kapıyı. Başörtüsünü çıkarıp saçlarını dağıttı. "Bu evi nasıl buldunuz?" "Dosyaya ev adresini yazmışsın." Dünya son anda hatırladı. "Şansımı deneyeyim dedim." "Dünya mı? Aman ne güzel. Çocuğun adı da Neşe değil demek. Bak, kızgın olmakta haklısın. Kızgınlığım oynadığınız saçma oyundan dolayı değil." Salim kafayla düşününce niye yaptığınızı anladım. Sizin yaşadıklarınızı yaşamış olsam belki ben de çılgınca şeyler yapardım. Ama beni başkalarına karşı küçük düşürdünüz. Arda evine gelen çatık kaşlı genci hatırladı. "Çok üzgünüm Gönül. O Selim'in asıl derdini yıllardır biliyorum. Zaten Ali'yi öğrendiğinden beri etrafta söylemediğini bırakmadı. Ama en kötüsü dükkana gelip haklı çıktığı için böbürlenmesiydi. O an ne hissettiğimi size anlatamam." Arda cevap vermedi. Kafesteki yaralı serçeye bakarak genç kızın içindekileri dökmeyi bitirmesini bekliyordu. "Size kızgınlığım, beni hayat boyu utanacağım şeyler yapmanın eşiğine getirmiş olmanızdan. Gerçeği öğrenince basit bir kadın gibi Ali'nin iş yerine gidip ortalığı birbirine katmam ya da kapınıza dayanmam an meselesiydi. Neyse ki Allah bana kendimi tutacak gücü verdi de bu utançları yaşamaktan kurtuldum. Buna ne hakkınız var?" "Haklısın Gönül. Size güvendim. Ablama anlatır gibi derdimi anlattım. Kimseye söylemediğim şeyleri söyledim. Karşılığı bu mu? Ne diyeyim, haklısın. Haklı olmam önemli değil. Yerin dibine batsın haklılık. Amacınız beni Ali'den ayırmaksa, buyurun ayrıldık işte. Şimdi mutlu musunuz? Hayır değilim. Asıl söylemek istediğim de bu. Ali'nin senin sevgine ihtiyacı var. Başka hiçbir şey olmadığı kadar. Size inanmıyorum dedi Gönül. Asabi bir şekilde gülerek. Hala sevgiden bahsediyorsunuz. Buraya gelmemin nedeni bu. Allah aşkına bunu nasıl söylersiniz? Evli olduğunu bile gizleyen bir adamın sevgisine kim inanır? Onu seni tanıdığından daha iyi tanıyorum. Eh, orası kesin. Demek istediğim, ona sadece sen yardım edebilirsin. Bunlar anlamsız sözler. Acınıza hürmeten sizi affedebilirim Arda Hanım ama onu affedemem. Oysa asıl affedilmesi gereken o. Ne yapmaya çalıştığınızı bilmiyorum ama boşuna uğraşıyorsunuz. Öyle mi? Ne yapmaya çalışıyorum? Sadece vicdanınızı yatıştırmanın peşindesiniz. Sırtınızdaki yükten kurtulmaya çalışıyorsunuz. Buna alet olamam. Kusura bakmayın. Senin yerinde Jöne de Ark olsa ne yapardı biliyor musun? O asla böyle salakça bir durumun içine düşmezdi, dedi. Benzerinin duvardaki resmine bakıp. Ama düştü, hem de defalarca. Her seferinde kalbinin söylediğini dinledi. Jöne de Metz'i hatırlıyor musun? Jöne de Metz başkaydı, dedi. Jöne de Ark'ın platonik aşkını hatırlamaktan hiç de memnun olmayan bir yüz ifadesiyle. Sevdiğinin kaderini değiştiremedi ve onu kurtaramadı. Bu konuyla bilgisi yok. Peki ne yapacaksın? Sana muhtaç bir adamın mahvolmasına seyirci mi kalacaksın? Sırf gurur uğruna. Siz de gururdan eser olsaydı şu an burada olmazdınız. En azından yaptığınız kötülüğün bedeline hürmet edip katlanırdınız. Kendime nasıl hakim olabildiğimi hala şaşıyorum. Her şeyi bildiğini sanıyorsun öyle mi? Ne? Hayatın sırrını çözdüğünü sanıyorsun. Senin yaşındaki herkes öyle sanır. Bütün akranların gibi kafanda 3-5 kategoriyle yaşıyorsun. Onlara uyanların iyi, uymayanların kötü olduğunu sanıyorsun. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Jöne de Metz iyi bir adamdı. Kaderi değiştirememiş olabilir ama bu Jöne de Ark'ın aşkını hiç hak etmediği anlamına gelmez. Bunu unutma. Sana son bir abla tavsiyesi. Tavsiyelerinize karnım tok, dedi Gönül. Artık hiçbir sözünüze inanacak değilim. Söyleyecekleriniz bittiyse de lütfen gidin. Arda cevap veremeden dışarıdan acı bir fren sesi geldi. Birbirlerine bakıp öylece kaldılar. Arda pencereden dünyaya seslendi. Cevap gelmedi. Sokakta insanlar toplanmıştı. Birinin çocuğa araba çarptı dediği duyuldu. Arda dışarı koşarken Gönül'ün eve koşan annesiyle karşılaştı. Kedinin peşinden yola fırlamış. Aman yarabbi. Dünya kaldırımın kenarında yatıyordu. Burnundan akan kan beyaz bluzuna damlamıştı. Arda onu kucakladı. Etraftan ambulans istedi. İnsanlar garip, yabani sesler çıkardılar. Her şey yavaşlamıştı. Renkler şeytani bir ayinde yanan ateş gibi titreşiyordu. Saniyeler yıl gibi uzayıp ateşin içine doğru döne kıvrıla aktılar. Derken tablodaki kızın kendisine doğru geldiğini gördü Arda. Jöne de arka benzeyen kız hızla yaklaştı. Onun kolunu tuttu. Araba şurada, hemen hastaneye götürelim. Ne kadar çabuk unutursa. Loş koridorda oturuyorlardı. Onlar dışında etrafta sadece gece nöbetçisi sessiz hemşireler vardı. Ayın koridora vuran mavi, hasta nefesi kadar değerli ışığı, ucuz laminat sandalyeleri hepsi birer lahitmiş gibi aydınlatmıştı. Gönül zaman geçirmek için cep telefonunda oyun oynuyordu. Arda kafasını toplamaya çalışıyordu. Dünyaya bakmaktan yeni gelmişti. Melekler gibi uyuyordu. Doktor ucuz atlattığını söylemişti. Önemli bir şey yoktu ama her ihtimale karşı geceyi hastanede geçirecekti. Ertuğrul'a mesaj bırakmıştı. Paniğe kapılmasını önleyecek kadar sakin, durumu kavramasını sağlayacak kadar da net konuştuğunu sanıyordu. Sonra babaanneyi aradı. Hemen geliyoruz dedi Yıldız teyze. Biz gelene kadar bekle. Tabii bu söz aynı zamanda biz geldikten sonra gideceksin anlamına da geliyordu. Ama Arda'nın itiraz edecek hali yoktu. Dünyaya sahip çıkamadığı için özgüvenini kaybetmiş gibiydi. Gönül oynarken telefonun tuşlarına baş parmaklarıyla bastıkça gözlerini kırpıştırıyordu. Arda'nın kendisine baktığını fark edip sordu. Bir şey ister misiniz? Susadım biraz. Koridorun sonunda Sebil var. Getireyim mi? Kendim alsam daha iyi. Plastik bardaktan su içerken Gönül'e uzaktan baktı. Şimdi Jöne de Ark'a benzemiyordu. Koridorun ucunda küçük bir varlıktı. Saatler önce onun arabasının arka koltuğundaydılar. Dünya o kadar korkmuştu ki ağlayamıyordu bile. Arda'nın elini tutmuş tavana bakıyordu. Arda bir şey söylemesi gerektiğinin farkındaydı ama cesareti yoktu. Çocuğun yüzüne bakıp oğlunu görmekten korkuyordu. Gönül'ün kullandığı Skoda durmadan şerit değiştirerek Bursa trafiğinde slalom yapıyordu. O an her şeyi bir ekrandan izler gibiydi Arda. Gerçeklikle bağı kopmuştu. Hastane asansörünün kata geldiğini gösteren zil, gecenin sessizliği içinde çınladı. Sonra koridorun ucunda Yıldız teyze ile Ertuğrul'un küçük ablası belirdi. İkisi de Arda'nın hatırladığından daha yaşlı görünüyordu. Sert adımları yankılandı. Gelip Arda'nın karşısında durdular. "Tamam Arda," dedi Yıldız teyze. "Artık gidebilirsin." "Hemen mi?" "Evet. Bundan sonrası ailesinin görevi." "Onu görmeye gelebilir miyim?" "Bunu en iyisi döndüğü zaman Ertuğrul'a sor. Eğer dönerse tabii." "Özür dilerim. Böyle olmasını istemedim." "Böyle şeyler yaşanmasından en başından beri korkuyorduk," dedi Yıldız teyze. "Ertuğrul'un çocuğu senin durumundaki birine bırakması hataydı. Galiba onun da aklı pek başında değil. Uyandığı zaman dünyaya bir şey söylemenizi istesem, doğrusunu istersen seni ne kadar çabuk unutursa o kadar iyi. Lütfen kusura bakma. Bari son kez görmeme izin verin." Ertuğrul'un annesi ile ablası birbirlerine baktılar. Sonra Yıldız teyze sıkıntıyla içini çekti. Ama uzun sürmesin. Arda odaya girdiğinde dünya hemşirelerin verdiği oyuncak köpeğe sarılmış uyuyordu. Geleni hissetmiş gibi uyandı, gülümsedi. Arda yatağın başucundaki iskemleye oturup saçını okşadı çocuğun. Dünya onun elini tuttu. "Biz de senden bahsediyorduk." "Kiminle?" "Annemle. O şu anda burada, pencerenin yanında duruyor." Arda baktı çocuğun gösterdiği pencereye. Hastanenin arka bahçesini süsleyen çam ağaçları ay ışığında parlıyordu. "Çok sevindim tatlım. Babaannen seni almaya geldi. Sabah onlarla İstanbul'a gideceksin." "Ne zaman görüşeceğiz?" "Aslına bakarsan bilmiyorum. Bugün için özür dilerim. Seni yalnız bırakmamam gerekiyordu. Ama annem yine de sana güvenebileceğimi söylüyor." "Evet tatlım," dedi Arda çocuğa sarılırken. "Her zaman güvenebilirsin." Odadan çıktığında Gönül ortalarda yoktu. Belli ki daha fazla kalmasının anlamsız olduğuna karar vermişti. Yıldız teyze saklamadı Arda'nın da kaybolması için sabırsızlandığını. "Arkadaşın biraz önce gitti. Sen de gecikme istersen." Arda çantasını aldı, asansöre yürüdü. O kadar üzgündü ki otogara götüren taksinin radyosunda çalan oynak havalar bile içinde ağlama isteği uyandırdı. Mendil almak için çantasını açtığında dörde katlanmış pembe bir kağıt buldu. Üçüncü görüşüydü Gönül'ün el yazısını. Hemen tanıdı. "Bugün söylediklerinizi düşüneceğim," diyordu. "Allah yardımcınız olsun." Sabahın ilk saatlerinde Ali'yi balkonda oturmuş, vaktiyle İpek yolunun tüccarları ve hacıları türlü vaatlerle derinliklerine sürüklediği Asya kıtasına bakarken buldu. Arda'yı merak ettiği belliydi. "Bütün gün seni aradım. Niye açmadın telefonumu?" "Dünya nerede?" "Ne zaman söyleyecektin Ali?" "Neyi?" dedi Ali, suçüstü yakalanmış çocuklar gibi kızararak. "Neden bahsettiğimi biliyorsun. Beni aptal yerine koymaya ne kadar devam edecektin? Hiç öğrenemem mi sandın?" "Ne olur affet Arda," dedi başını öne eğip. "Uygun zamanın gelmesini bekliyordum. Senin biraz toparlanmanı. Yani tam kendime geldiğimde beni yeniden yakacaktın, öyle mi? Sen yokken çok zor zamanlar yaşadım. Yalnızlıktan çıldıracağımı sandım. Her şey o zaman oldu. Duygularıma yenik düştüm. Ne söylesen haklısın." Arda dinleyecek değildi. Çok önceden hazırlandığı belli olan bu açıklamayı. Ali'nin karşısına oturdu. Dosdoğru gözlerine baktı. "Gönül seni seviyor. Onu kaybetmemeye çalış. Bu senin son şansın." "Nasıl yani?" dedi Ali hayretler içinde. "Seninle aramızda artık hiçbir şey yok. Bu yüzden kendini bana değil, onu affettirsen iyi olur. Uzun ve acılı olacak ama yerinde olsam elimden geleni yapardım." Ali dudaklarını kemirerek denize baktı. Köşeye sıkıştığını hissedince dudaklarını kemirmek eski alışkanlığıydı. Hava aydınlanmış olmasına rağmen Boğaz Köprüsü'nün Luna Park'ı andıran renkli ışıkları hala çılgınca yanıp sönüyordu. Nihayet döndü Arda'ya. "Peki dost kalacak mıyız?" "Zannetmiyorum. Bugünün daha fazla sürmesine de katlanamayacağım. Yatmaya gidiyorum. Sana iyi uykular." 5. ayrımın sonu. Sayfa 165. Devamı 6. ayrımda.